Ayrım 2.
Londra'da İlhan ve Sabri, İstanbul'da ve Ankara'da Cevat Hocam ve Mehmet Hocam, Fikret Bila, Soner Yalçın, Murat Yetkin, Gürkan Hacır ve İlber Hocam ve ayrıca benim ortak çalışma takımım Deniz Hakyemez, Barış Seren, Ufuk Berksoy hep okudular. Masalın sonu olan Varlık Vergisi Hediyesi bölümünü hiçbir arkadaşıma göndermek imkanını bulamadım. Ancak yazmak çok yaratıcıdır ve büyük heyecan kaynağıdır. Bu bölümü yazarken çok heyecan duyduğumu not etmeden geçemiyorum. Bütün okuyucularıma güçlenen arkadaşlığımla derin şükranlarımı kaydediyorum. Ne mi dediler, söylenmesi tarif dışıdır. Ama ikisinden söz etmemin bizim mesleğimiz için yazarlık mesleğinden söz ediyorum yararlı olacağını biliyorum. Soner malum tenkitlerin canlanabileceği kaygısını dillendiriyordu. Katılmadım. Soner, biz o muharebeyi çoktan kazandık dedim ve malum tenkitlerin her türlü iyi niyetten yoksun olduğunu biliyordum. Yol açılmıştır ve bir tariki ilim oldu. Hep birlikte başardık. Kısır bilgi dünyamızı zenginleştirdik. Bu masalda sabetayizm hiç yoktur ve sadece tarih, coğrafya veya dil bilgisi misali gerekli yerlerde ve minimal ölçüde yararlanmış bulunuyorum. Kuşkusuz Soner'in başka işaretleri de vardı, bendedir. Murat ilk 8 bölümü çok ciddi ciddi inceledi, yazılı olarak ciddi eleştiriler formüle etti. Uzun eleştirilerinin sonunda şunlar yer alıyordu. Her siyaset müellifi gibi muhakkak Yalçın Küçük de Mustafa Kemal'in yerinde olsa, Batı cephesini ne zaman konuşulup ne zaman iş yapılacağını bilen İsmet Paşa'ya emanet ederdi. Geçmişi yargılarken biraz empati de gerekiyor. Burada tartışmayı usule uygun bulmuyorum. Ancak Murat Yetkin'in notlarından bu çalışmamın çok tartışılacağını bir kez daha anlamış oldum. Buna çok sevindiğimi, bilineceğini varsaymakla beraber yine de haber veriyorum. Bütün aktörlerin yerine geçebilmeyi, empati onlar misali düşünüp duyabilmeyi becerebileceğimi düşünmüyorum. Her yeni çalışmamda yapıyorum. Bu nedenle o zamanların romanları ve anılarını tekrar tekrar okuyorum fakat hepsi için empati mümkün görünmüyor. Ama aklımın çalışma dinamiği ile tarih içinde ve şimdiki zamanda toplumumuz işleyiş yasalarını mümkün olduğu kadar özdeşleştirmeye çalıştığım kesindir. Hiç kimsenin göremediklerini bulabilmemi buna bağlıyorum. Gizli tarihin bir ikinci cildini planlamış haldeyim. Daha temelli ve kaynaklı, dipnotlarla zenginleşmiş ve 1000 sayfaya yakın olmasını ümit ediyorum. Masal ama bu tür bana yepyeni imkanlar veriyordu. Ayrıca gizli tarih yazımlarında hep masal imkanlarından yararlanılmıştı. Hem Moğolların gizli tarihinde ve hem de Bizans'ın gizli tarihinde masal unsurlarını buluyoruz. Benimki bu adla yazılanların üçüncüsüdür. Bu ciltte bir de işaret fişekleri başlıklı ikinci kitap var. Burada da konuyla ilgili bazı eski ve bir kısmı bilinmeyen işaretlerime yer verdim. 1979-1980 yılında yüksek komutanların idareye el koymakla Necmettin Erbakan'ı hapse atarak Erbakan'dan daha derin İslamcı dinsel bir düzen getireceklerini haber veriyordum. Bu haberim üzerine benimle alay edip etmediklerini hatırlamıyorum. Ancak tahmin ettiğimden çok daha fazla doğru çıktığı kesindir. İşte bunu düşünülmesi mümkün olmayanı görebilmeyi, toplumumuzun çalışma yasalarıyla aklımın çalışma dinamiklerini birbirine yaklaştırabilmeme bağlıyorum. Murat'ın söylediği empati değil, ancak bu yakınlığı kurduktan sonra ve bir başlangıç temeline bağlı olarak toplumu bırakıp aklımı çalıştırmakla yetiniyorum. Yazdıklarım bu çalışmanın verimleridirler. Herhalde genel olarak teori ve özel olarak teorik tarih bu olmalıdır. Ampirist bir yaklaşımdan uzağım. Einstein'ın önce teori düsturuna bağlıyım. Demek ki teoriyi kurduktan sonra maddeye iniyorum, o halde masal teoridir, tekrar diyorum. Bu ikinci kitapta işaret fişekleri, bazı mülakatlar da var. İşaret fişekleri değerinde olduklarını sanıyorum. Sorularıyla bu fişekleri ateşlemek üzere beni tahrik eden Filiz Kıroğlu, İlhan Han, Nesrin Yanık Çorakbaş, Erol Elmas, Alper Görmüş ve tabii Gürkan Hacır'a sevgilerimi ve dostluklarımı yazıyorum. Nesrin Hanım ile buluşmamız, Filiz Hanım ve İlhan Bey dostlarımız ile yaptıklarımızın hemen arkasından geldi. Birini ve sonuncuyu buraya aldım. Ancak ortaktır ve en çok ortaklığın yaratıcılığına inanıyorum. Masala dönüyorum. İlber Ortaylı Hocam bir resim profesörü misali, şurada tonu arttır ve şurada azalt dedi. Bunun dışında hoşnut idi ve sevindim. Daha çok sevinmek mi benim hevesimi Murat Bardakçı yazdı, rahatladım. İlber Hoca artık günlük işgallerini azaltıp tarih teorisine kapanmalıdır ve çok doğrudur. İlber kadar mükemmel donanımlı ve aynı zamanda parlak bir kafanın tarih mesleğine bir daha ne zaman düşeceğini kestiremiyorum. Bardakçı'ya bu işaretinden dolayı teşekkür ile duamızın kabulünü bekliyorum. Benim adıma da not etmiş olmaktadır. İşte böyle bakıyorum, öğretmenliğin peygamberliğe en yakın meslek olduğu yollu inancımı tekrarlayarak yıllardır Fikret'in bir üniversitede ders vermesini öneriyordum. Doğuştan sözünü pek sevmem ama Fikret için kullanıyorum. Doğuştan gazetecidir ve bunları öğretmek zorundadır. Başladığını sanıyorum. İlk 8 bölümü hem okudu ve hem de inanılması zor bir dikkatle tashih etti. Sayesinde bazı önemli yanlışları düzeltme imkanını buldum. Makineden çıkarıp okumuştu ve bazı yerlerin altını çizmişti. Altını çizdiği yerlerin önümüzdeki yıllarda çok tartışılacağını tahmin edebiliyorum. Fikret Bila'ya da sevgilerimi yazıyorum. İlhan Tekin, Sabri Çarmıklı, Cevat Hocam, Mehmet Hocam bir an önce kitap olarak görmek istediler. Hakları var, bu arkadaşlarıma bir de Doktor Ekin Hanım'ı ve Fatma Hanım'ı katarsam, Hürriyet büyük bir gazetecilik ile beyaz şapkalı Esra Rengiz Hanım olarak tanıtmıştı. Fatma Hanım ve eşi Doktor Raşit Bey bizim dostumuzlar ve beni hiçbir zaman kaynak sıkıntısında bırakmadılar. Bizim genç takım da Barış, Deniz ve Ufuk aradıklarımı bulmamda çok dakik ve istekli oldular. Hepsine sevgilerimi yazıyorum, daha verimli çalışmalar umut ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi kütüphanelerine ve kuşkusuz yöneticileri ve kütüphanecilerine sonsuz şükranlarımı yazıyorum. Beni Ankara'ya bağlıyorlar. Tanrılar mı peygamberleri yoksa peygamberler mi tanrıları seçtiler? İnönü Atatürk'e ve Lenin Marx'a ne kadar muhtaçtılar sorabiliyoruz. Belki de peygamberler tanrısız ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bunlar mı akla gelmeyen sorulardandırlar ve masalımızda bunlar ve benzeri sorulardan daha çok var. Kabiliyetimin olmadığı yerleri saymakla bitiremiyorum ama en çok müzik ve resimde yetenekten yoksun olduğumu biliyorum. Belki de bu nedenle ressam ve kompozitörü hiç anlayamıyorum. Bana hep erişilmez yaratıcılık verimleri olarak görünüyorlar. Belki de kompleks duyuyorum. Yazarken Türkçe sözcüklerle müzik ve Türkçe cümlelerle resim yapmaya çalıştığımı saklamıyorum. Masal daha imkanlıdırlar. Yalçın Küçük, 17 Şubat 5. Yıl, Ankara. Yalçın Küçük, Gizli Tarih 1. Birinci Kitap, Masal. Birinci Bölüm, 48. Şu sözü uydurma ancak gerçekten daha doğrudur biliyoruz. Bizi uydurmaya özendiriyor, gerçeğe olan inancı sarsıyor mu bilemiyoruz. İnsanlar hangi coğrafyada ve hangi çağda uydururlar? Daha doğrusu çoklukla uydururlar, cevap vermek çok zor görünüyor. Ancak cevap ararken herhalde ütopyaları ve ütopistleri incelemek yerindedir. Tek yol olduğunu sanmıyorum, yine de en verimlisi sayabiliriz. Ütopyacı geleneğimizin neredeyse hiç olmadığını çok önceleri işaret etmiştim ve her fırsatta devam ediyorum. Bundan ayrı olarak red alışkanlığımızın da eksikliğini hep söyleyip yazıyorum. Birbiriyle bağlantılı olduğunu not etme zamanıdır. Ütopya her zaman var olan aklın dışına çıkmaktır ve yeni bir akıl kurmak üzere yola çıkmaktır. Ütopya için önce bir reddiye gerekiyor, kurgu bunu izliyor, bir akıl çerçevesindedir. Akıl ise her zaman dışarıdadır. Yeni akıl var olanın dışına seyretmektir. Akıllı dışarıda olanı içselleştirebilendir. Ütopya kurucusu var olan akıl düzleminin dışına çıkıyor ama ne yazık yine de bağlıdır. Öyleyse ütopyacı hiçbir zaman dışarıdaki akla ulaşamıyor ve bu yetersizlik sadece dışarıyı yok, toprak olarak tarif etmelerinden kaynaklanmıyor. Çünkü pratikte ütopyacı akılda büyük sıçramayı ifade etmekle birlikte mutlak olarak yetersiz kalabilmektedir. Yok toprak üzerinde eski akıl ile iş görmektedir. Not ediyoruz. Ne yazık hem ütopya düzenlemede ve hem de kurguda çok zayıfız. Polisiye kıtlığı kurgu zafiyetinin en göz alıcı göstergelerinden birisi olmalıdır. Dünyada doğuşu herhalde tekeliyet düzeniyle eş zamanlı görünüyor, bir rastlantı sayamıyoruz. Çünkü tekeliyet aynı zamanda bilimsel anlatıma elverişi cinayetleriyle komploların da serasıdır. Küçülen insanların mükemmel cinayet ve iyi kurulmuş komplolarıyla var oldukları dönemdir demek istiyorum. Tekerlerle küçülen insanların mükemmel cinayetler ve iyi örülmüş komplolarla büyümeyi denemeleri insanlığın bir talihsizliğidir ve insanlığın topyekün bir talihsizliği olan tekeliyet düzeninin hükmüdür de diyebiliriz. Aslında mahkumiyet düzenidir. Devrim de bir büyüme yoludur ve ütopyacıların devrimi ihmal ederek sadece akla dayanmalarını da bu güzel insanların büyük eksikliği sayabiliriz. Kaybımız büyüktür, hala yaşıyoruz ve hala ödüyoruz. İyi kurulmuş komplolar orta çağda ve feodal düzlemde de vardı. Mükemmel cinayetleri tekeliyete borçluyuz. Aslında toptan cinayet düzenidir. Bu üçlü yoksulluğumuza bir de masalsızlığımıza eklersem acaba tekrar mı yapmış oluyorum? Hiç kuşkusuz tekrar sayabilirim. Çünkü diğer üçünde var. Daha doğrusu üçlü yoklukta masal kıtlığı da yatılıdır. Ama öyle olsa da masalsızlığımızı da kaydetmeye gereğini duyuyorum. Pekiştirme yerinedir. pek masalsız bir toplumuz. Herhalde Osmanlı resmiyetiyle bir bağı olmalıdır. Bizanten bürokratizm demek de mümkündür. Hem mirası ve hem de viranesi olarak tarifi daha da isabetlidir. Bunu ise bürokratizmi arkası boş bir güç olarak tanımlayabiliyoruz. Derinlikten yoksunluk veya sağlık bürokratizmin tarifleri arasındadır. Bürokratizm güç giymiş sığlıktır ve masalsızlık da budur. Sığ toplumların masalı yoktur veya azdır. Biz de Dede Korkut'unki gibi bir yana bırakılırsa neredeyse masal fakiriyiz. Ütopyacılar geleceği gözlüyorlar. Masalcılar daha çok geçmişe bakıyorlar. Bir varmış bir yokmuş ile başlamaları da büyük tarihsizliğimizi tarif ediyor. Masal da aklın sınırlarını taşırma işidir. Ne yazık bunu da verimlerimiz arasına koyamadık. Dede Korkut'a gelince daha çok tarih sayıyoruz. Neredeyse resmi tarihimiz kabul ediyoruz. Ben ise hala masal biliyorum. Ancak yine de kuşku içindeyim. Çünkü bebekliğimde annemin anlattığı tarihin Dede Korkut masalı olduğunu çok sonra, büyük olduğum zaman öğrendim. Bunu öğrendiğimden beri ise büyüklere masal yazmaya ahdettim. İşte bu odur. Ama geçerken not etmem gerekiyor. Bütün resmi tarihlerin başında da söylenmiş bir masal var. Fakat bir ara ciddi kabul görse de zamanla çürüyorlar ve çürüdükçe tekrar masal oluyorlar. Yalnız çürümüşlüğün masalı da çürüktür. Bu nedenle de yeni masallar kurmak durumundayız. Hep kutsal kitapları masal olarak okuduk ve okumayı sürdürüyoruz. Masalsızlığımız belki de bu okumadan kaynaklanıyor ve kutsal okumaların söndüğü dönemde ütopya doğuyor. Thomas More'u Utopya mücididir, bana tanıklık ediyor. Her gizli tarih büyükler için yazılmış bir masaldır, uydurmadır demek istiyorum. Uydurmak ise yaratmaktır. Buna yaratmaya çok ihtiyacımız var ve buradayız. Buradan ve bununla başlıyoruz. İç savaş. Sanki çok işlek bir akıl sistemimiz var. Sanki sürekli olarak büyük hataları gözetleyen hep nöbette bir kavim olduk. Halbuki tam tersine yıllardır eleştiriye uzak düştük. Artık matbuat birbirinin gözlerimizi tırmalayan ve dilimizin sevenleri dilhu neden hatalarını bile idrak etmiyor, umursamıyor. Daha doğrusu artık göremiyor. Bu artık bir kavim olarak doğru ile yanlışı ayıramadığımız anlamındadır. Fark etme kabiliyetimizin çözüldüğünü fark edebiliyoruz. Böyle olmakla birlikte 2. Dünya Savaşı'nı hemen izleyen yıllarda Türkiye'nin bir iç savaş yaşadığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rice'a gaf demekle hiç gecikmedik. Demek ki anaokullarında, üniversite ve cami kürsülerinde tedris edilen resmi tarihte iç savaş yok. Sevmiyoruz, yasak biliyoruz ve bu nedenle bu söze iç savaş hemen kulaklarımızı dikerek yaklaşıyoruz. Çok az yaklaşıyoruz ve belki de yaklaşmıyoruz. Profesör Rice'ın kendisini gaföz, gafvoz damgalayanları duyduğunu sanmıyorum. Öyle anlıyoruz ki bir başka konuşmasında iç savaş teşhisini tekrarlamıştı. Bu kez memleketimizden ikinci gaf sesleri yükselmişti. Buradan çıkarıyoruz, hepsi bu kadar ve burada kalıyor. Ne kadar acı ve öğretici, gaf sözcüğü ile kapatabiliyoruz. Herhalde dejenerasyon budur. Bitkisellik ile köylülük arasında bir yerdir. Gaf işareti yetmektedir. Çok hoş, akıl dikkatimizi de yitirdik ancak yine de bu sözcüğü gaf, aslı gaf ve o kadar benimsedik ki belki de Türkçe olmadığını bile bilmiyoruz. Asimile ettiğimiz sözcüklerden birisidir. Tutmak, yakalamak ve dikkat etmek anlamındadır. Tetikte olmak anlamı da var ve böylece yakalanabilen büyük hatalara gaf diyoruz. Öyle tespit ediyoruz. Profesör Rice'ın bir büyük hatasını iki kez yakalamış olduk. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın birinci ve ikinci gafları var. Güzel, ancak bunu kim yakalıyor? Bu sorunun herhalde masalımsı bir cevabı olmalıdır. Çünkü Profesör Rice'ı gaföz ilan edenler sadece gazetelerin sayfa düzenleyicileridir. Haberlerin ambalajcılarıdırlar demek istiyorum. Profesör Rice'ın bu ifşaatını haber yapan gazete sekreterleri gaf ambalajını seçtiler. Demek ki savaşı ve özellikle iç olanı sevmiyorlar. İngilizce Civil War veya Fransızca La Guerre Civile karşılıklarını bilselerdi belki de sevebilirlerdi. Her sivil sivili medeni telakki etmemiz de ihtimal dahilindedir. Ermeni meselesinde bir Avrupa ülkesinde alınan bir kararı imzalarıyla protesto ettiklerinde adları olmasa bile sayılarını öğrenebilmiştik. 400'e yakın imza olduğu ilan edilmişti. Bu üniversitelerdeki tarihçi nüfusunun muhtemelen muhafazakar tahminidir. Bu muhafazakar tahmine dahil olanlardan hiçbirisi Profesör Rice'ın gafını ele alan bir yazı yayınlamadı. Biliyoruz ve kuşkusuz bir tek onaylama da olmadı. Daha da önemlisi fark edenin de olduğunu duymadık. Benden başka duyanın olduğunu da sanmıyorum. Haber olarak okuyanlar olmuştur ama duyduklarını düşünemiyorum. Ayırabilen toplam aklımızın çözülmekte olduğunu tespit edebiliyoruz. Tarih ve bilim düzleminde heyecan ya da bir ilgi yaratmaması çok şaşırtıcıdır. Ama dış ilişkiler planında da fark edilmediğini ve üzerinde durulmadığını görüyoruz. Bunu anlamak ise çok daha zor olmalıdır. Çünkü büyük devletler yönetenlerinin ve özellikle Dışişleri Bakanlarının rastgele konuştuklarını düşünemeyiz. Bir dışişleri kançılaryası vardır, sistematik olmasa bile tarihi vakalara bakma yollarını, kıssadan hisse çıkarma usullerini biliyoruz, dışişlerini çok büyük ölçüde böyle vaka analizlerine dayanarak yürütüyorlar. Bunun için de böyle bir açılım veya deklarasyon yapmadan önce ya arşivlere bakıyorlar ya da ayrıntılı bir etüt sipariş ediyorlar. Öyle ilerlediklerini düşünmek durumundayız. Miniskül Mahabat Kürt Cumhuriyeti üzerine en önemli kaynağın bir Amerikan Dışişleri Bakanlık mensubuna ait olduğunu Eagleton Junior burada hatırlayabiliyorum. Profesör Rice'ın iç savaş teşhis ettiği zamana aittir. Ancak yayınlanması ise 1962 yılındadır. Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kurulan bu pek küçük devletin yıkılması için Batı ve başta Amerika Birleşik Devletleri bastırıyordu. Sorun şudur, ne olacak? Moskova direnecek mi yoksa miniskül devletin çökmesine ve bu arada yönetenlerinin bir bölümünün idam edilmesine seyirci mi olacak? Mesele buydu. Çünkü o sırada Washington ile Moskova Küba'da inat halindeydiler. Önemli Sovyet silahları Amerika'nın pek yakınına Küba'ya ve pek çok Amerikan füzeleri de Sovyetlerin böğründe bir yerde Türkiye'ye yerleştirilmişti. Kuşkusuz Küba'dakiler çok ağır ve önemliydi ve inat o zamanki değerlendirmelerle dünyayı 3. Dünya Savaşı eşiğine getirmişti. Washington dışişleri açısından Sovyetlerin sinir sistemi ve davranış kalıbını ölçmek gerekiyordu. Miniskül Mahabat Cumhuriyeti üzerine bu ilk kaynak niteliğindeki çalışmayı bu ölçme kaygısına borçluyuz. Amerikan Dışişleri Bakanı Profesör Rice'ın dışişleri dosyalarına bakmadan ve ilgili servislerden not almadan konuştuğunu düşünemeyiz. Daha da önemlisi neden bu zamanda bunu söyledi, bu soruyu da ihmal edemeyiz. Masallarda olmasa bile bilimde rastlantıya ve random olgulara yer yoktur. Rastgele olanların da işlenmiş hallerini kullanıyoruz. Bir soru daha var. Peki kimsenin fark etmediğini ben nasıl görüyorum? Bana göre bu sorunun cevabı son derece basittir. Çünkü benim aklımda var. İç savaş veya terör benim kitaplarımda yazılıdır. Ayrıca bu dönemi 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonu ile diyebiliriz. 48 yılı hitamına kadar İran'dan Elenistan'a doğru uzanan hattı iç savaş kategorileriyle tahlil etmiş olduğum kesindir. Dolayısıyla insan aklıyla görüyor diyebiliyoruz. Demekten çok tekrar ediyoruz. İran'daki iç savaş ile soğuk savaş arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulmak çok yerindedir. Ben ise daha önceki anlatımlarımda sağ terör tasnif ettiğim ki Rice iç savaş tabir etmektedir, vakalar ve politikaları hep soğuk savaş içinde gördüm. Şu formülasyon bana aittir. Türkiye bir büyük savaşı kaçırmıştı ve yeni bir savaş istiyordu. Sıcak çıkaramadı ve soğuk olandan ise hayli memnun olduğunu görüyorduk. Gerçekten Soğuk Savaşı Kırım Harbi ile birlikte Türk dış politikasının en büyük başarılarından birisi tezekkür etmekle isabet büyüktür. Büyük devletleri kamplara ayırabilmiş ve sıcak ya da soğuk büyük savaşlara sürükleyebilmiştir. Başarı zaman zaman iyi ya da güzelden uzak düşebilmektedir. Soğuk Savaş ile iç savaş arasında ne ilişki olabilir? Bu kavramlar ya da kategoriler tartışmasına giriş anlamındadır. Masallarda ise yeri olmadığını kabul eylemek durumundayız. Masallar, imajlar ve sembollerle gelişiyor. Sanat yanları ağır basmaktadır. Madame Profesör Rice işte buraya parmak basmaktadır. Ve bunu fark etmemek ise çürümektir. Demek ki çürümenin sembolik ve sanatsal olduğunu görmeye başlıyoruz. Elenistan'da ve İran'da iç savaş kesindi. Elenistan iç savaşı bir menkıbe düzeyinde bilinmektedir. İki düzen ve daha doğrusu iki egemenlik birbirine karşıydı. Şiddet ve bir türlü olan silah kullanılıyordu. Her ikisi de egemenlik alanları tesis etmişlerdi. Aynı coğrafyada farklı hükümranlıklar görebiliyorduk ki iç savaş öncelikle budur. İran'da da Soğuk Bulak kasabasında tarihteki ilk Kürt devleti ilan edilmişti. Sovyetler Birliği destekler görünüyordu. Bunun dışında İran Azerbaycan'ında bir komünizan bir parti devlet binalarını ele geçirebilmişti. Sokak savaşları birbirini izliyordu. Sovyet Azerbaycan'ın yanında ikincisi mi kuruluyordu? Kurulması halinde zaman içinde birleşmeleri doğaldır. İran ile Elenistan arasında antik çağın bu iki büyük rakibi arasında şimdi Türkler hükümrandılar. Zaman zaman İranilerin ve zaman zaman Elenilerin egemen oldukları Anatolia'da şimdi Türkiye Cumhuriyeti vardı. Türkiye Cumhuriyeti iç savaş babında Elenistan ve İran'a göre son derece yoksuldu. En çok arandığı bir zamanda iç savaş fukarası olmak tarihin bir cilvesi sayılabilir. Tarih de talih misali cilveli oyunları pek sevmektedir. İç savaş yok ama hiç olmasa demokrasi var mı? İki üniversiteden birisi payı tahttaydı. Burada rektör kaba kuvvetle istifaya zorlanıyor ve hatta yüzüne tükürülüyorsa demokrasiden söz etmek imkansızdır. Ayrıca yasalara uygun olarak kurulmuş pek çok siyasi partide sadece kurucuların kimliklerine bakılarak bunlara mahutlar ya da müseccel deniyordu. Kimliklerinin tescil edilmiş oldukları kayıtlarının bulunduğu ileri sürülerek kapatılıyordu. Öyleyse eski başbakanlardan birisinin yakın arkadaşlarıyla bir parti kurmalarına bakarak demokrasi var demek zordur. Daha doğrusu şekli demokrasi nazariyatına göre yoktur dememiz isabetli görünmektedir. Resmi demokrasi teorisine göre yok olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusu demokrasi yok olduğu zaman varsayılan devlet durumu olarak da tarif edebiliyoruz. Bu ise burjuva nazariyedeki varlık ve yokluk tartışmalarına giriyor. Bir madalyonun iki yüzünü andırıyor. Buradayız ama burada kalmıyoruz. Çünkü demokrasi hep iç savaşın eşiğindedir. Bunu siyaset teorisinin en büyük paradoksu sayabiliriz. Sanki ölümden önceki canlanma ve yaşam kavgasıdır. Kıyametten önceki kıyam da diyebiliyoruz. 3 iç savaş ilan etmiştim. Birincisi 1806-1826 iç savaşı hakkındaki bilgilerimiz çok kıttır. İkincisi 1906-1926 iç savaşı ve üçüncüsü 1966-1996 iç savaşı. Tarihimizin kaydettiği en tartışmalı dönemlerdir. Bunlar düşünce bahçemizde en çok bin çiçek periyotlarıdırlar ve yönetime katılım arayışlarının çok yüksek olduğunu da biliyoruz. Mahallelerden bilinç akıyordu. Çok yakında yaşadığımız 1970 yılları çok yerde yönetimin mahalle komitelerine geçişine de tanıklık ediyordu. Bunlara miniskül şuralar idaresi de diyebiliyoruz. Ne yazık pek kanlıdır ama böyle olduğu için de kanlı canlı demokrasi anlayışına yaklaşıyoruz. Madame Profesör Rice'ın ifşaatına dönecek olursak Tan gazetesi ile Görüşler dergisinin tahribini biliyoruz. Birisi Sabiha ve Zekeriya Sertel'lerin ve ikincisi Profesör Beyice Bora'nın adını hatırlatıyor. Bundan sonra ilk ikisi sürekli dışarıda kaldılar ve sonuncusu ise içeride ve çok zaman içeride kalmak zorunda bırakıldılar. Tahribatın en ön planında olanlara bakacak olursak daha sonra hep yükseklere çıktıklarını biliyoruz. Umummüdür, başbakan ve hatta devlet başkanı ve çoğu en azından bakan oldular. Bu duruma bakarak tahribatın ex post olarak bir devlet işi olduğunu anlıyoruz. Zamanın en önemli gazeteleri olan Tanin ve Cumhuriyet'in tahribat sabahı çağrılarına, bunlar içinde kalkın ey ehli vatan da vardı. Bakacak olursak ex ante umuru devlet olduğuna da karar verebiliriz. Düşünce gazeteleri Zincirli Hürriyet, Mehmet Ali Aybar'ın adıyla özdeştir. Mizah dergileri Marco Paşa, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin tarafından çıkarılıyordu, kovalanıyordu. Öğrenci derneklerinin fakir idarehaneleri de tahrip ediliyordu. Bütün bunlara ilaveten Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak ve üs istediği masalı da şiddetle yayılıyordu. Sadece bu masal ile geniş yığınların terörize edildiğini kaydetmek yerindedir. Hemen öncesine çok büyük cadı kazanları kaynatılmıştı. Memleketin en popüler şairi, millici komünizan Nazım Hikmet, Bahriye'de ve Kara Ordusu'nda komünist ihtilal için komiteler kurma bahanesiyle muhakeme edilmişti. Yürekleri ve beyinleri tahrip edici şiddetle mahkum edilmişti. Bunlarla gözetilen hedefin Harbiye'de merakı ve okumayı kurutmak olduğunu artık biliyoruz. Hikmet değil, yeni Harbiyeliler ve onların omuzlarından tüm yüksek tahsil gençliği terörize ediliyordu. Bu düşünmeyi ve hayal etmeyi durdurmaktır. Nazım Hikmet davaları McCarthy'den önceki McCarthyizm idi ve oldular. Memleketin her karış toprağında derin korku kuyuları kazılmıştı. Bütün egemenler tasfiye edilmiş, korku egemen edilmişti. İşte bu dönemde diplomatik kanallarla Washington'a iç savaş ihbarı yapıldığından kuşku duyamayız. Kendilerinin ne ölçüde korktuklarını yoksa korkmuş taklidi mi yaptıklarını bilemeyiz. Ancak bir ölçüde korktuklarından kuşku duyamayız. Hükümetin kendi kendini ihbar ettiğini ve Madame Profesör'ün de şimdi bu ihbarı okuduğunu çıkarmak zorundayız.